derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu da çoban çeşmesi. Göynünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmağa çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi, mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazına cevap veren bu, kuruyan gözlere yaş gönderen bu, sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda, bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da, gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar, bir sola, bir sağa çoban çeşmesi. Evet gönül dostları, bugünkü medeniyetimize yolculuk programımıza Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Çoban Çeşmesi şiirimizle başladık. Burayı sen tekrar düzeltirsin. Evet gönül dostları, bugünkü medeniyetimize yolculuk programımıza Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Çoban Çeşmesi şiiriyle başladık. Çünkü bugünkü konumuz sudan sanata, medeniyetimizin önemli değerlerinden bir tanesi. Evet, daha önce iki programımızı beraber paylaştığımız değerli hocamız Abdullah Kılıç hocamızla da yine bu hafta beraberiz. Yine hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Yine bir gönül sohbeti birlikte beraber yapacağız inşallah. Erkam Radyo'da 96.8'de sizlerle beraberiz. Evet gönül dostları, bugün suyun medeniyetimizdeki yerini, önemini hocamızla konuşacağız. Su biliyorsunuz hem bizim medeniyetimizde hem dinimizde çok önemli değerlerden bir tanesi. Suyu bir medeniyet algısı, olgusu içerisinde hayatın her alanında ve o suyun geçtiği, kullanıldığı her alanda bizim ecdadımızın bir medeniyet değeri olarak suya nasıl şekil verdiğini, yön verdiğini işte bu programda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet hocam, gelelim önce suyun bizim medeniyetimizdeki, kadim medeniyetimizdeki yerine.
Evet.
Buradan başlayalım sohbetimizi.
Dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerinize olsun inşallah. Medeniyetimizi konuşurken geçen 2-3 programımızda konuştuğumuz şifahaneler ve benzeri Sıbyan Mektebi konularından sonra bugün de su ile ilgili olan kısmına konuşmaya çalışalım. Malum medeniyet büyük bir olgu. Yani yaşama biçimimizin arta kalan izleri. Yüzyıllarca, belki daha eskiden beri yaşayıp günlük hayatta oluşturduğumuz yaşama biçimimiz, ki bu yaşama biçimi temelini inancından alır ve milli değerlerinden alır,
evet,
geleneklerinden alır, oluşturduğu izleri takip ediyoruz. Biz de kültür tarihçileri olarak veya kültürü takip eden insanlar olarak bunları araştırırız. Medeniyette nereye geldik, ne yaptık, hangi coğrafyalarda hangi eserler bıraktık gibi araştırmalar yaparız. Bunlardan birisi de, bizim kitaplarımızdan birisi de suyu incelemek oldu. Sudan Sanata diye bir kitap çıktı.
Suyla sanat ilişkisini ilginç inceledik. Bir tanımlama esasen.
Evet, sudan sanata dönüştürdüğümüzün belgeleri olmuş oldu. Aslında su medeniyeti deyince çok geniş bir kavram ele alınmış oluyor. Ama biz burada çok küçük bir bölümünü ele aldık. Hem kitabımızda öyle aldık, hem de şimdiki konumuzda da küçük bir bölümünü ele alacağız. Su medeniyeti deyince aslında su kemerleri girer işin içine, köprüler girer, şadırvanlar, çeşmeler, su yolları,
derin
su kanalları, işte şehirden şehire su
nakletmeler.
Yani su hayatın kendisi zaten. Dolayısıyla bizim medeniyetimizde de suyu kullanırken tarih boyunca suyu kullanırken ortaya getirdiğimiz eserlerde, gerek büyük eserlerde, gerek günlük eşyalardaki eserlerde sanatımızı da üzerine kondurmuşuz. Biz işin bu kültür sanat tarafında olduğumuz için su sanatlarını incelerken günlük hayatımızda kullandığımız suyu kullanırken, günlük eşyalarda kullanırken su sanatlarımız nedir onu inceledik.
Şimdi hocam günümüzde günlük hayatımızda kullandığımız eşyalara baktığımızda böyle bir sanat kaygısı, estetik kaygısı pek fazla göremiyoruz. Alelade birer eşya olarak her bir eşya yapılıyor, üretiliyor, pazarlanıyor. Ama onun ötesinde onda bir ruh, onda bir sanat görme imkanı olmuyor. Maalesef yok.
Neden? Çünkü yaşama biçimimiz çok değişti. Yani çok daha karmaşık bir hayat yaşıyoruz şu anda. Daha sade, daha huzur dolu, daha amacına yönelik, dünya ahiret dengesini daha çok gözetleyen bir yaşama biçimimiz azaldı maalesef. Dolayısıyla her şey olduğu gibi orada da bir incelik, zarafet kalmadı. Şimdi konumuza dönecek olursak, bizim kültürümüzde dediğimiz gibi ta Orta Asya'dan beri gelen ve İslamiyet'le birleştikten sonra çok daha kuvvetlenen bir milli gelenek var. Bu gelenek ve sanat içerisinde unsurlardan bir tanesi de su ile ilgili sanatlarımız. Bunlar günlük hayata dönüştüğünde neler oluyor? Onları kısaca söyleyelim.
Evet.
Yani bir cam vazo, bir sürahi, bir ibrik, bir kase ve buna benzer günlük su eşyalarında o kadar zarif çizgiler var ki. Bu kitabı araştırırken, çalışırken enteresan bir şey denk gelmişti. Louvre Müzesi'nde, Londra'dan gelen bir müze, İslam sanatının üç başkenti diye bir sergi geldi İstanbul'a o ara ben çalışırken. Ve bizim bu eserlerimiz İstanbul'da sergilendi. İlk ve son defa sergilendi. Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilendi. Oraya gittik. Orada o eserleri bulma, görme imkanımız oldu. Fotoğraflama imkanımız, inceleme imkanımız oldu. Ve maalesef bizim eserler...
Ya bize sadece fotoğraflattırıyorlar artık.
O kadar.
Yani bizim, bu acı bir şey.
Mesela bizim Kanuni'nin su maşrapası ve çok güzel bir murasla bir kase. Yani elmaslarla, altınlarla süslü bir kase.
Bu yabancıların açtığı bir sergi mi?
Yabancılar açtı. Fakat bizim eserleri getirdi, bize sergilediler. Biz de sadece kendi eserlerimize büyük bir şeyle artık müzedeki yetkililerle de hatta münakaşa edeyi de yaptırmıyorlar.
Uzaktan baka bize gururlanın işte bakın işte bizim sahip olduğumuz eserler.
Zamanında gitmiş yurt dışına o eserler.
Yazık.
Gitmiş ve çok çok kıymetli eserlerdi. Onları fotoğrafladık, gördüklerimizi yazdık filan, kitabımıza da aldık o şeyleri. Yani 15. 16. 17. yüzyıldaki su ile ilgili kullandığımız eşyalar. Bu kitabı aldık bunları. Mesela bir kupa bardak var. Deri üzerine kaplama işlemişler. Şimdi izleyenlerimiz göremiyor. Burada fotoğraflarını koyduk bunların hep.
Bunlar internette var mı hocam? Sizin
yok.
Sayfanızda. Orada
yok.
En azından koyalım. Mesela bazı fotoğrafları görme imkanları olabilir mi oradan? Sizin?
Yok ama koyalım yani.
Onu diyelim o zaman. Abdullahkiliç.com adresinden değerli dinleyicilerimiz. Hocamızın çalışmalarını izleyebilirsiniz, görebilirsiniz.
İşte bu su eşyalarını takip ederek daha sonra Türk İslam Eserleri Müzesi var bizim Sultanahmet Meydanı'nda. Oraları takip ederek Ayasofya'yı ve diğer özel koleksiyonları ve daha birçok koleksiyonları takip ederek bu su eşyalarımızın peşine düştük, izini sürdük. Bulabildiklerimizi fotoğrafladık, inceledik. Ebatları, işte şekilleri, şemali, yapılış tarzları falan inceledik. Ve kitap böyle oluştu. Sudan sanata diye. Yani biz suyu kullanırken sanata nasıl dönüştürdüğümüzün belgesi olmuş oldu bu. Küçük eşyalar üzerine çalıştık.
Şimdi bu suyun bir seramikle, iki madenle, bir herhangi maden olabilir.
Şimdi onlara geleceğim.
Bir de camla olan ilişkisi var.
Şimdi şöyle... İşte dediğim gibi küçük su eşyalarını takip ettik. Peşinden de çeşmeler. Çeşmeler de aynı şekilde. Derya deniz bir konu.
Çeşmeler onu sonra girdik. Paylaşacağız. Önce şu küçük eşyaları bir paylaşalım.
Hamamlar ayrı bir konu. Şimdi bu eşyaları takip ederken gerçekten muhteşem bir şeyle karşılaştık. Hep deriz de yani sanatımız şöyle ince böyle zarif falan filan diye. Ama nasıl bir zevk, nasıl bir kültür ki bir ibrik mesela Pertemniyel Valide Sultan'ın ibriği var Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. O kadar zarif işlenmiş ki altın kaplama yapılmış, altında leğeniyle falan beraber. O kadar zarif şeyler ki yani hakikaten gönül inceliğini Günlük eşyada kullandığımız ibriklere, taslara, bardaklara, vazolara yansıtmışız. Bu bir medeniyet göstergesi yani.
Hocam bir şey daha merak ediyorum. Şimdi bu diyorsunuz ya, günlük eşyalar diyorsunuz. Şimdi bizim için bunlar paha biçilmez. Çok kıymetli, çok değerli ve işte diyorsunuz ki yabancılar bunları sahiplenmişler, sergiliyorlar müzelerde. O dönemde yapıldığında bu eşyaların sahipleri bunu günlük hayatlarında kullanıyorlar değil mi? Öyle yani
tabii bunlar
vitrinlik falan değiller
tabii.
Yani ama normal.
Bunlar saray işleri tabii, yani bu kadar pahalı olan şeyler tabii saraylarda ancak kullanılan vezirlerin, sultanların eşyaları. Bizim halkın günlük eşyada kullandığı şeyler de var, onlara da geleceğiz.
Orada da var bir estetik
gayet,
değil mi?
Gayet tabii günlük eşyalar. Bir maşrapa yapıyor mesela günlük eşya. İşte falanca Bakırcılar Çarşısı'ndaki bir ustamız o maşrapayı düz bir maşrap olarak bırakmıyor. Ama o günün tekniğiyle ve o günün beğenisiyle zevkini üzerine konduruyor. Çok kolayca işliyor onu. Bir gelenek, bir ustalık o. Kolayca işliyorlar ve onlar günümüze kalmış oluyor işte. Bu günlük su eşyalarında hakikaten bir sanat gördük. Onu inceledik, belgeledik, kitabımıza koymuş olduk. Bunlardan kısaca anlaşılması açısından, ya ne vardı kültürümüzün bu sayfasında noktasının anlaşılması açısından şöyle izah etmiş olalım. Öncelikle dediğimiz gibi suya ve suyun kültürüne bizim medeniyetimizde çok derin bir ifade var. Hatta bakın burada bir beyit almışım kitabın girişinde. Buradan bir beyitten sonra şey yapayım. Çağnam çağnam kayalardan çıkan su, ağaç gemileri oynatan su, Hasan ile Hüseyin'in hasreti su, bağ ile bostanın ziyneti su, Ayşe ile Fatıma'nın nikahı su, şahbazatlar içtiği su, ağ koyunlar gelip çevresinde yattığı su, ordumun haberin bilir misin değil mana, Karabaşım kurban olsun suyum sana diye bir manimiz var. Bu işte yansımış günlük hayatımızda. Bu su eşyalarından devam edecek olursak üç malzemeyle yapılmış. Evet. Bunları gördük. Birincisi toprak. Topraktan yapılmış ki buna seramik diyoruz. Seramik malzemeler var.
Toprağa can veriyor. Yani.
Toprakla işleyerek değişik tekniklerle seramik sanatı ortaya çıkıyor. Ona gireceğim. Sonra camla bu eşyaları yapmışlar ve bir de madenle yapmışlar. Üç ana malzemeyle yapmışlar bu su eşyalarını. Bunlardan ilki seramik malzemeler.
Evet hocam.
Bu seramiğin yapılış teknikleri, şunusu bunusu, onlar çok detaylı şeyler. Bizim konumuzda değil zaten. Biz işin zarafet tarafındayız. Üzerine işledikleri sanat tarafındayız. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Seramik kaplarla alakalı İznik çinileri veya seramikleri, aynı şey aşağı yukarı, 16. yüzyılda şahikasına ulaşmış. 16. yüzyılda.
Evet.
15-16. yüzyılda en zirve noktasına ulaşmış. 17. yüzyılda zayıflamış. İznik çinileri 18. yüzyılda bitmiş. Kütahya öne çıkmış bu sefer. Son dönemde de Çanakkale seramikleri öne çıkmış. Bizim tarihimizde bu çini ve seramik sanatı zirveye ulaşmış. Kısaca bilgi olsun diye söylüyorum bunları. Bu çininin de iki unsuru var. Birisi düz çiniler, yani yüzey, iki boyutlu yüzeyi sıvama, kaplama şeklinde yapılan çiniler, camilerin çinileri gibi, mihrap çinileri gibi. Bir de eşyalardaki olan çiniler. Bizim konumuza giren su eşyalarındaki olan çini seramikler, eşyalar oluyor.
Hocam bu çini ve seramik geleneği sadece İslam'da ve bizim medeniyetimizde mi, yoksa başka medeniyetlerde
var
de siz izlerine rastladınız?
Başkalarında da var. Hepsinde
var. Batı'da var mı böyle bir şey? Yok herhalde.
Batı'da çok şöyle diyemem. Tabii son zamanda gelişmiş bir şey ama geçmişlerinde, tarihi derinliklerinde var mı? Onu çok fazla bilemem çünkü alanım değil. Ama şunu şey yapıyorum. Bizde bu çini sanatı, ki herkes yapmış olabilir. Tabii eskiden de var. Yani çanak çömlek insanlık tarihinden beri var. Ama çini haline dönüşüp sanat haline dönüşmesi bizim tarihimizde 15-16. yüzyılda zirveye ulaşıyor. Ve İznik çinileriyle zirveye ulaşıyor.
Evet.
İznik çinileri işte o Louvre Müzesi'nden gelen sergide de ağırlıkla İznik çinileri vardı. Ve biz biraz üzüntüyle, biraz hayranlıkla izlemiştik onları. Bu seramik kaplar, kase gibi, vazo gibi, ibrik gibi, tas gibi değişik şeyler, matara,
sürahiler var değil mi?
Matara, sürahi gibi şeyler, malzemeler. Bunlar üzerine işte yapım teknikleri çok farklı. İşte değişik hamurlardan önce hazırlanıyor, ondan sonra fırınlara veriliyor. Bilmem işte eşya yapıldıktan sonra pişiriliyor. Ama burada önemli olan üzerine kondurdukları zarafet. biz o tarafa
asıl zaten evet ha. Ruhu ve sanatı orada. Ha.
Onu da devrinin beğenisine, sanat zevkine göre, ustaların geleneğine göre ne getirdilerse o zamana kadar onun üzerine işliyorlar. Aynı şeyleri cam olarak da yapmışlar. Cam eşyalara da bu günlük su eşyalarında zarafeti oturtmuşlar. Camlarda da
evet hocam.
Yine değişik teknikler var. Üfleme cam sanatı diyorlar. Başka Beykoz işi cam sanatımız var. Mesela çeşme bülbül diyorlar. Onlara çok rastladık. Birçok şeyler de var. Böyle kıvrımlı. Eskiden akik şekeri mi ne olurdu onun gibi. Mavi evet. Beyaz kıvrımlı bir şey. Beykoz işi bu cam eşyalar bir dönem oldukça meşhur
Beykoz
olmuş.
Hala var. Meşhur bir
yer. Evet. Mehmet Dede isminde bir derviş. Bir yerlerden öğrenmiş. Daha sonra kendi başına orada bir atölye açmış Beykoz'da. O atölyede güzel işler üretmiş. Osmanlı döneminin güzel eserlerinden, sanatlarına uygun olarak. Gelişmiş. Daha sonra bir gelenek halini almış. Hala Beykoz cam merkezidir. Seyin merkezidir. Yani bizim bu su eşyalarımızdan örneklerin çoğu şeyde bugün. Türkistan Eserleri Müzesi'nde gidenler görebilirler.
Orada bulunabiliyor.
Bu maden kaplar olsun, cam kaplar olsun, seramikler olsun. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde hakikaten herkes gitsin görsün yani. İncelesinler. Biraz da derinliğine baksınlar. Eşeğe evet. Bakarken yani mesela biz Selçuklu kasesine bakarken orada bir kaseler var. Tam kasenin seramik kasenin ortasında La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazıyor kasenin ortasında içinde. 12. 13. yüzyıl eseri bunlar. Küpler var mesela, büyük küpler var. Yine 11. 12. yüzyıldan kalma küpler var. Bunlar çok enteresan şeyler. Ecdadın şeyini görmek açısından, kültürünü anlamak açısından incelemek lazım. Ve bakarken de bilerek, biraz daha düşünerek bakmak lazım. Yani 12. yüzyılda ki atmosferi tahayyül evet. ederek o günün şartlarına göre bakmak lazım. Suyla ilgili eşyaların bir diğer yapım malzemesi de madenler. Yani bunlar tabii o cam, seramik falan çok detaylı konular. Bunlar radyo programında anlatılacak şeyler değil. Kısaca geçiyorum. Madende de, maden belki biraz daha detaylı konuşulabilir. Aynı malzemeler. Özellikle ibrikler.
Hangi madenler daha çok mesela kullanılıyor? Bakır mı?
Bakır. Daha çok bakır kullanmışlar. Bakır tunç karışımı kullanılmış. En çok bakır ve malum bakırcılar çarşıları meşhurdur.
Meşhur,
Anadolu'nun her evet. kadim şehrinde bir bakırcılar çarşısı vardır. Bu bakırdan kazanlar, stiller, hamam tasları, su tası, leğenler, sürahiler, ibrikler. Bu ibriklerin de abdest ibriği, su ibriği, kahve ibriği gibi çeşitleri var. İbrikler de ayrı bir konu yani. O da ayrı bir derya deniz bir konu. İşte madenden de su eşyaları yapılmış. Yapıla gelmiş ve biz yine kitabımızda bu maden su eşyalarından da örnekleri bularak koyduk. Su eşyaların, maden olanların bir enteresan, ilginç bir tarafı da nedir Anadolu'yu hocam? Gezen seyyahların çok ilgisini çekmiş. Anadolu'da yapılan bu işlemeli bakır kaplar çok ilgilerini çekmiş. Bir tanesinin resmini bulup koydum buraya. Dolaşırken, Anadolu'yu dolaşırken bu seyyahlar onların toplamışlar bazen. O eşyaları satın almışlar yani. Toplamışlar, onları götürmüşler Avrupa'ya. Belki de orada ürettiler tekrar, taklit ettiler bilmiyorum. Ama öyle bir şeyler de var. İlginç bir ilgilerini çeken yönü var. Madenden su eşyasına dönüşürken eşyalar...
Bazı işlemlerden geçiyor galiba.
Birçok tekniği var bunların. Yani madeni alıyorsunuz, diyelim ki bir ibrik yapacaksınız. Bu ibriği ibrik haline getirirken, hem form olarak ibrik haline getirdikten sonra bir de üzerine işleyeceğinizin teknikleri var. Değişik teknikler var. Bazen duyarsınız mesela savatlı ibrik diye, tombak ibrik diye evet, lafları farklı geçer. Farklı. Bunlar var. Nedir diye kısaca onları söylemiş olalım. İyi olur. Kakma tekniği var, kabartma tekniği var, telkari tekniği var. Bu tekniklerle işleniyor. Ve en çok bakır kullanılıyor bu eşyaların malzeme olarak da. Mesela savat tekniğini ki halen yapılıyor bu Antep işinde, Antep'te şu anda daha çok yapılıyor. Antep Bakırcal şarkısında savatlama tekniği daha çok yapılıyor. İstanbul'da da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Savat tekniği şu, bir ibrik düşünelim. İbriği önce ustamız form olarak dövme tekniğiyle yani çekişle döverekten o formu haline getiriyor.
Getiriyor.
Lehimlenecek yerlerini lehimliyor. Yani kulpunu vesairesini, ibriğin boyun kısmı falan yapıyor. Bittikten sonra sade haliyle üzerine çiziyorlar sert şeyle. Deseni üzerine işliyorlar yani.
Bakın
önce kalemle çizerek oraya aktarıyor. Daha sonra sert uçlu şeylerle onu orada oyuklar açıyorlar. Daha sonra bir de dışarıda savat denen bir malzeme hazırlıyorlar. O malzeme bir toz, bakır bir şey karışımı, bir macun gibi bir şey. Onu alıyor, şeyin üzerine sürüyor. O çizdiği, oyuk açtığı yerlerin üzerine sürüyor. Daha sonra tekrar sildiği zaman ve ateşe tuttuğu zaman o oyuk kısımlarda o siyahlık, o savat evet, siyah açık demek zaten. Orada kalıyor, rapt edilmiş oluyor. Yani desenin oyuk kısımları siyahlanmış oluyor. Kabarık kısımları da bakın renginde kalmış oluyor. Böyle enteresan teknikler var. Mesela bir de tombak tekniği var.
O nedir hocam?
Tombak tekniği de şu, bir anlamda altın kaplama gibi oluyor. Ki bu müzelerde çok rastlarlar. Anadolu'nun birçok müzesinde var bu tip eşyalar. Hakikaten dinleyenlerimiz müzelere gidip baksınlar, incelesinler. Bunlar boş şeyler değil. Yani geçmiş dönemin, geçmiş devirlerin unutulmuş gitmiş eşyalar olarak bakılmasın. Evet, bir kültür olarak.
Bir zarafet.
Hayır, bir devrin sembolü, bir devrin dili adeta. Onlar bize çok şey söylüyor. Evet. Eğer okumasını bilirseniz onlar size çok şey söylerler. Hani niye söylesin veya niye dinleyeceğiz ki söyleneni derseniz niyesi yok çünkü sen oradasın.
Evet. O sana ait.
Genlerin sen oradan olsun geliyor.
Tabii.
Genlerin oradan geliyor. Şu anda ne konuşuyorsun? Bir Türkçe'yi konuşuyorsun. Bir takım duyguların var. Onun kökü orası. Oradan geliyorsun sen. Kendini tanıman açısından incelemende fayda var. Tombak tekniğini söylüyorduk.
Evet.
Yine böyle şeyi yapıyorlar. İbriği diyelim yine. Tas, ibrik vesaire filan. İbriği yapıyor formunu. Ondan sonra yine işlemelerini filan yapıyor. Daha sonra bir karışım hazırlıyorlar dışarıda. 8 birim civa, 1 birim 24 ayar altın. Döverek iyice karıştırıyorlar bunu. Belli bir kıvama getiriyor. Yani 2 saat falan mesela hiç durmadan karıştırırlarmış. Belli bir kıvama geldikten sonra fırçayla o süsledikleri eşyanın üzerine evet, sürüyorlar. İyice yediriyorlar yani sürüyorlar. Ondan sonra onu bir çok harlı olmayan köz ateşinin üzerine tutuyorlar. Çevire çevire. O köz ateşinde civa uçuyor. Altın rapt olarak yerine pişirmiş olarak kalmış oluyor. Böylece altından da tasarruf ederek çok ince bir altın kaplama yapmış oluyorlar yani. Bunlar çok değerli eşyalar. Osmanlı döneminden kalan çok değerli eşyalar. Bunlara da tombak eşyalar.
İbrik veya eşyalar deniyor. Evet hocam.
Benzer birçok teknik var. Kalkma tekniği var mesela. Kısa kısa bilgi olsun diye söylüyorum bunları. Kalkma tekniği de şu. Yine bu eşyalar üzerinde bir takım oyuklar açılıyor. Ve oyukların içerisine dışarıdan başka bir süsleme malzemesi gömülüyor. Mesela bağa diyorlar. Kaplumbağa şeylerinden, kemiklerinden yapılan bir şey. Veya daha başka zümrüt, altın, yakut filan onlar gömülüyor. Kalkmaları yapılıyor. En çok da sedef kalkma yapılmış. Ağaç üzerine yapılmıştır. O suyla ilgili değil ama değişik rahleler, işte mihraplar, minberlerde filan sedef kalkma kullanılmış. Mesela ağaçtan oyuyorlar küp küp böyle şekil desenine göre o yerleri oyuyorlar. O oydukları yere tam yerine göre de sedef denilen böyle beyaz kemiğe benzer bir malzeme oraya gömüyorlar. Ki o da daha çok kaplumbağa sırtından neyse ondan yapılırmış. Buna da kalkma tekniği diyorlar. İşte kabartma gibi, telkari gibi değişik teknikler var. Evet.
Şimdi programımızın bu bölümünde bizim ecdadımızın medeniyetimizdeki suyla ilişkili olan malzemeleri, özellikle günlük hayatta kullandığı ev eşyalarını ele almaya çalıştık. Nasıl yapıldığını, tekniklerini ortaya koymaya çalıştık. Çeşmeler konusuna geçeceğiz ama çeşmelerden önce ifade etmemiz gereken bir ibrik konusu var. İbrik deyince hemen hatırımıza bizim ibadete, namaz ibadeti öncesinde almamız gereken abdest. Demek evet, ki ecdat o alacağı abdestin suyuna verdiği kıymeti bir sanata dönüştürüyor. Yani mübarek kutsal bir iş yapacak, namaz ibadetine geçecek ama o ibadet öncesindeki alacağı abdestin suyunu da o kadar kıymetli hale getiriyor ki. Onun için değil mi? İbrikler evet, yapıyor.
İşte sudan sanata konuşuyoruz ya. Suyu kullanırken sanata nasıl dönüştürdüğümüzü konuşuyoruz. Onun da küçük eşyalarını konuşuyoruz. Yani büyük su kemerlerini, büyük hamamları ve su yollarını konuşmuyoruz. Onlar apayrı bir konu. Devam edecek olursak bu bahsettiğimiz eşyalardan...
Bu ibrik konusunu biraz daha detaylı biraz paylaşalım. Belki bir sonraki haftanın konusunda bu çeşme ve hamamları
devam edelim.
Paylaşabiliriz.
Şey yaptığı yere kadar geliriz. İbrik bu su eşyalarının başında geliyor. Biraz önce saydığımız vazo gibi, sürahi gibi şeylerin, yani kap gibi, diğer taslar gibi eşyaların başında ibrik geliyor. İbrik abriz kökünden geliyor. Abriz, su döken anlamına geliyor.
Farsça.
Farsça. Abriz, su döken anlamına geliyormuş ve çok eskiden beri kullanılıyor bu. İslamiyet'in ilk dönemlerinden beri çeşitli kültürlerde, yani İran'da, Mısır'da musul geleneği var. Mesela İbrik'te bir musul geleneği var. Çok enteresan yani. Su ve İbrik ilişkisi yine bu tarihimiz boyunca devam etmiş. İbriği kullanırken de işte sanata dönüştürmüşüz. Nasıl sanata dönüşür ki İbrik denirse, İbriğin hem yapılışında, formunda, yapım tekniklerinde ve süslemelerinde bir bütünlük içerisinde kültürü aksettiriyor.
Evet.
Bu aksettirme işte sanat olmuş oluyor. Bize 12. yüzyıldan, 11. yüzyıldan, 15. 16. hatta 18. 19. yüzyıldan haber veriyor. Neyin haberini verecek? Bu günlük hayattaki kullandıkları hem eşyaların biçimlerini, hem zevklerini, hem sanat anlayışlarını, hem günlük hayatlarının nasıl olduğu hakkında bize fikir veriyor. Doğrudan belge bunlar yani. Dokunuyorsunuz, inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Yani o günlerde hayat nasıl yaşanırdı, evlerde hayat nasıldı? Bakın bunda sonra bir sakalar konusu var. Su taşıyıcılar, saka. O kadar enteresan ki o konu. Ondan sonra bu ibrikler işte üstlerindeki süslemeleri, altında tekrar bir şey var, leğeni var. İbrik ve leğeni birlikte tasarlanmış genelde.
İkisi bir bütün olmuştur.
Bir bütün olarak tasarlanmış. Üç şeyde yapılmış yine bunlar. Çini yapılmış, çini olarak yapılmış, maden yapılmış ve cam olarak yapılmış. Cam olarak yapılanlar genellikle şeyde kullanılıyor. Daha böyle gül suyu, şerbet vesaire filan içme için kullanılan şeylerde. Ama madeni ibrikler doğrudan doğruya abdest için ve suyun tasarrufu için, bir yerde saklanması için, özellikle de abdest için kullanılan bir gelenek. Abriz geleneği devam etmiş. Mesela Horasan yöresinde önce dökme tekniğiyle yapılmış bu ibrikler. Daha sonra değişik saraylarda kullanılmış, halk kullanmış. Musul civarında bir gelenek var mesela. Musul ibriklerine mevsili diyorlar. O işi bilenler mevsili deyince hemen 12. yüzyılda, 13. yüzyılda Musul'da yapılmış ibrik diye anlıyorlar. Mevsili evet. Bir ibrik diyor mesela müzayededekiler filan. Hemen onu o şekilde anlıyorlar. Bunların da en güzel örnekleri Anadolu'daki hemen hemen bütün müzelerimizde var. Birçok yerlerde, yani işte Kayseri, Gaziantep olsun, diğer yerler olsun, özellikle İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde ibriklerin en güzel örnekleri var. Dinleyenlerimiz uğrarlarsa inşallah incelesinler, oradaki ibrikleri de incelesinler. Bize çok ilginç bilgi, fikir verecektir.
Bu ibriklerin özellikle ağız kısmı, suyu akıtan kısmı da enteresan değil mi? Yani orada mesela suyun israf edilmemesi boyutunda da bir nezaket gösterilmiş, incelik
gayet
gösterilmiş.
Tabii, gayet tabii.
Yani o leğen ona göre tasarlanmış. Yani bir abdest alınacak kadar.
Evet.
Değil mi?
Evet,
yani
evet.
Dışarı taşmayacak, israf olmayacak. Akarken de o ağzından o su sanki nazlı nazlı akıyor gibi.
Aynen, aynen. Yani tasarruf tabii, su kıymetli bir malzeme. Ona göre yapılmış. Bir de saraylardaki olan ibrikler özellikle işte bazı sultanlara yaparken. Ama burada bir enteresan bir şey daha rastladım. Mesela som altından ibrik yok. Altın kaplama var. Yani altın zannediyorsunuz ama altından tasarruf olsun ve de israf olmasın diye sultana bile yaptıklarını altınla değil altın kaplamayla yapmışlar.
Bu da enteresan. Yani
az önce anlattık ya tombak dedik. Tombakla yapmışlar genellikle.
Saf altın kullanılmıyor.
Hayır hayır, öyle hem onun israf olduğundan kullanılmıyor. Hem de yani işte haram noktası belki düşünülmüştür. Genellikle tombak kullanılmış. Altın görünüşlü ama altın değil. Çok ince bir altın kaplamayla saraylarda genellikle bunlar kullanılmış. Günlük evlerde de halkın kullandığı şeylerde de bakır kaplar, bakır şeyler kullanılmış genellikle. Bu cam ibriklerde de dediğimiz gibi daha çok şerbet için, bir takım ikramlar için, aile sofralarında kullanmak için küçük küçük ibrikler kullanılmış. Bir de Topkapı Sarayı Müzesi'ne giderlerse orada da yine çok değişik ibrik örnekleri görecektir izleyenlerimiz. Bir de karlıklar diye bir şey rastladım orada. Karlık.
Nedir hocam onlar?
Böyle bir kar koyup ve o karı eriterek şerbet haline getirip.
Soğuk hale gelmesi için mi?
Yok. Karı alıyorlar. Bildiğimiz... Böyle bir çaydanlık gibi bir şey. İçine kar, temiz karı dolduruyorlar. Üzerine pekmez veya bir şey koyuyorlar. Onu karıştırıp şerbet haline getirip onu öyle kullanmak için karlık denen şeylere rastladım. Eşeğe rastladım. Biz hiç duymamıştık, görmemiştik. Ama orada o karlıklar var. Aşurelikler diye bir ibrik gibi bir şey gördüm yine orada. Bunları koydum kitaba, fotoğraflarını çektik. Topkapı Sarayı'nda göreceklerdir yine. Aşure, ibrik gibi ibriğe koyuyorlar, aşure dağıtıyorlar onunla. Yani ibrik konusu işte biçimleri var, birkaç parçası var, yapılmış şeyleri var. İbrik günümüzde de yapılıyor ama dediğimiz gibi daha çok süs eşyası olarak yapılıyor. Çok fazla artık kullanım alanı olmadığı için bir gelenek olarak, kültür olarak tarihteki yerini almış durumda.
Evet. Şimdi yavaş yavaş çeşmelerimize doğru geçiş yapalım. Yani özellikle Osmanlı dönemine baktığımızda meydanlarda özellikle değil mi? Şehrin göbeğinde, merkezindeki yapılarda camiyle beraber bir şadırvan geleneği, bir çeşme geleneği var. Mahallelerde bile geçen haftaki programımızda Sibyan Mekteplerini anlatırken demiştiniz ki mektebin bir köşesinde yani sokağa bakan kısmında bir çeşme var. Yani çeşme ile mektep orada bütünleşmiş durumda demiştiniz. Evet, şimdi çeşme konusuna yavaş yavaş girelim hocam.
Bağlantı yapmaya çalışalım.
Bu program yetmeyecek yani sarkacak diğer haftaya.
İnşallah hayırlısıyla bakalım. Şimdi dediğimiz gibi medeniyetimizin yolculuğunda medeniyetimizi takip edip gidiyoruz. Parça parça incelemek zaten çok zor bunu. Bir bütünün zaten birimleri bunlar. Bir organın parçaları bunlar. Çeşme de işte bir bütünün yani yaşama kültürünün, mahalle kültürünün, külliyelerin, vakıf kültürünün bir parçası. Su kültürü dediğimiz kültürün, daha doğrusu komple medeniyetimizin bir birimini de çeşmeler oluşturuyor. Bunların temelinde ne var? Çeşmeye geçmeden tamamında vakıf kültürü var. Yani tamamında eser yapma, vakfetme, geleceğe bırakma, amel defterinin kapanmaması ve insanlara hizmet etme.
Tasadduk.
Anlayışı var, emri var. Bu düşünceyle aman insanlara hizmet olsun da kurtlar kuşlar içsin, gelen geçen içsin, yolcular içsin, susuzlar susuzluğunu gidersin de nasıl olursa olsun biz yapalım. Bunlar hizmet olsun da nasıl olursa olsun kim içerse içsin fikriyle vakfetmişler. Çeşmelere girer girmez tabii ki doğrudan doğruya külliyeler akla geliyor. Yani bütün yapıların bir arada bulunduğu yapı topluluğu akla geliyor.
Evet.
Sokaklar akla geliyor. Sokak çeşmeleri, duvar çeşmeleri akla geliyor. Meydan çeşmeleri akla geliyor.
Onun meydanlar da kendi içinde türleri
bir
var.
Bir sürü şeyler var. Ondan sonra menziller akla geliyor. Yolculuklarda menzil çeşmeleri var. Menziller her menzile, her durak yerine bir çeşme yapılmış mesela. Bunlar tamamı hayrattır. Tamamı vakıftır. Bir kısmına vakfiye düzenlenmiş bunların, bir kısmına düzenlenmemiş. Küçük olanlara hiç vakfiye falan koymamışlar ama büyük eserlerin yanında olanlarda mesela bir Sibyan Mektebi yaptırmış, yanına cami yaptırmış, yanına da çeşme yaptırmış ise onların içinde çeşmenin de bir bölümü var vakfiyesinde. Ama yoksa küçük bir çeşme ise vakfiye koymamışlar. Bazen büyük ve tek yapılan çeşmeler içinde vakfiyeler düzenlendiği olmuş. Bezmialem Valide Sultan'ın mesela vakıfları var, çeşmeleri var. 14 vakfiyesini ben inceledim. Bezmialem Valide Sultan, Sultan Abdülmecid'in annesi. Sultan Mahmud'un da eşi. Bezmialem Valide Sultan'ın 14 vakfı var. Bu vakıfların içinde Sibyan Mektepleri var, Darü Şifa var, Dolmabahçe'de cami var ve bir de çeşmeler var birkaç yerde.
Evet.
Mesela Adile Sultan'ın, Sultan Abdülhamid'in halası, Adile Sultan'ın vakfiyeleri var, onun da çeşmeleri var mesela. Böyle büyük çeşmeler, meydan çeşmeleri dediğimiz büyük çeşmelerde vakfiyeleri var.
Şu ama küçük faal değil ama yok. Değil mi bunlar? Günümüzde kullanılanı var, kullanılmayanı var.
Kısaca o zaman şöyle şey yapalım, vakfiyeden daldık. Bu çeşmeler yine yüzyıllar boyunca bu vakıf anlayışıyla yapıla geliyorlar. Hemen hemen her şehrimizde var. Her şehrimizin de en çarşılarında, meydanlarında, sokaklarında var.
En görülür, en ulaşılır yerlerinde var.
Çünkü ahalinin su kaynağı burası. Kullanılan suyunun kaynağı burası. Bu çeşmeler, vakıf çeşmeleri. En çok milletimiz çeşme yaptırmış. Yani İstanbul'da binlerce var. Binlerce var. Bunlar Cumhuriyet'e gelene kadar vazifelerini sürdürmüşler. Cumhuriyet'ten sonra işte sular, şehir suları, şebeke suları filan artınca, bilmem ne olunca önemlerini kaybediyorlar. Daha sonra da olduğu gibi terk edilmişler. Bu terk edilme olayı tabii çok üzücü bir şey. Yine onlar çalıştırılabilirdi. Yine musluk bağlanıp bunlar işlerini sürdürebilirdi. Terk edilmiş. Ama son zamanlarda bazıları tekrar şeye alınıyor.
Şimdi mesela Sultanahmet Süleymaniye bölgesini, alanını düşündüğümüzde binlerce yurt dışından gelen orada turistler var, yabancılar var. Evet. İşte esasen bizim bu kültürü orada yaşatmak lazım. Yani orada pet şişelerle su satmak yerine bunun bir hayrat olarak.
Yani.
Bir de güzel tatlı, yani o su da önemli, özel bir su olmalı, ikram edilen su. Yani bence o kültür orada yaşatılmalı, ecdadın ruhu.
Yaşatılmalı, orada inşallah yaşatacaklar da. Bazı yerlerde sular akmaya başladı o güzel çeşmelerde zaman zaman. Şimdi o çeşmenin kültürü şu kısaca, vazifesini söyleyelim. İnsanımız günlük hayatını sürdürürken birkaç şekilde su ihtiyacını gideriyor. Bazı büyük evlerde hayat denen evler var. Evin ortasında dışarıya kapalı hayatlar var. Yani avlu gibi bir yer var. Avluda ya kuyu olur, bazı büyük evlerde kuyu olur veya sarnıççılar olur. Su ihtiyaçlarını büyük evler oradan giderirler veyahut da mahalle çeşmelerinden alırlar. Dolayısıyla mahalle çeşmeleri günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası, bir birimi. Herkes mahalle şeyine muhtaç. Çeşmesine gidecek, suyunu alıp gelecek.
Bu insanları buluşturuyor, konuşturuyor, yakınlaştırıyor değil mi? Böyle bir rolü de var çeşme.
O kültür ayrı, o sosyallik
yani
tarafı
şimdi
ayrı.
Şimdi sadece bir su değil, onun ötesi var.
İşte bu günlük hayatımızda çeşmeler bu kadar hayati bir öneme sahip. Evlerde su bulunanlar çok nadir zaten. Kuyusu olanlar evinden ihtiyacını giderirken, olmayanlar da mahalle çeşmelerinden, meydan çeşmelerinden ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ayrıca şehir dışında, yollarda ve daha diğer büyük yapılarda da çeşme geleneği devam ediyor. Mesela dediğimiz gibi yolculuklar için ana yol hatları üzerinde boydan boya, bütün Osmanlı ülkesinde, Selçuklu ülkesinde, bütün yollar boyunca her menzilde çeşmeler var hemen hemen. Menzil çeşmeleri diyorlar. Zaten kervansaraylar var, büyük büyük. Kervansarayların çeşmeleri var. İçinde su sistemleri var. Olduğu gibi hamamları vesairesi falan var.
Daha hamam konusunda geçmedik tabii.
İçinde
daha çeşmelerdeyiz.
Külliyelerin her tarafına sular akıtılıyor. Bu suların o külliyelere, çeşmelere getirilmesi de ayrı bir hikaye. Apayrı bir düzenekler var, apayrı bir mühendislik değil çalışmaları mi? Var. Aynen. İşte su bentleri oluyor, suları tutuyorlar, bir yerde biriktiriyorlar. Ondan su kemerleriyle engelleri aşarak, düz hale getirerek şehre akıtıyorlar. Şehre belli bir yere toplandıktan sonra onun bir takım su terazileri var. Büyük büyük kuleler halen İstanbul'un bir yerlerinde vardır. Böyle 10-15 metre yüksekliğinde kule gibi bir şeyler gözle çarpar. Onlar su terazileridir. Su belli bir yere gelir, oraya birikir, orada dinlenir. Belli bir de bir yükseklik alır, oradan tekrar çeşmelere dağılır. Böyle bir şebeke sistemleri var. Yani müthiş bir mühendislik sistemi var.
Harika.
Çeşmeler işte bunun son aşaması. Mesela bir ilginç bir şeye daha rastladım ben. Kanuni zamanına kadar sular boşuna akıyor. Çeşmeler hep açık. Lüle diyorlar, bir boru yani. Çeşmenin ağzından sular akıyor. Ama bu da şeye, Mimar Sinan'a atfediliyor. Mimar Sinan'ın musluk sistemini bulduğu,
ilk defa mı?
İlk defa bulduğu ve kullandığı söyleniyor. Burmalı lüle diyorlar ona. Burmalı lüle, yani kıvırıyorsunuz, musluğun atası. Burmalı lüleyi icat etmişler. Artık maden miydi, taş mıydı? Onunla suyu kapatmışlar. Böylece İstanbul'un sokakları hem çamurdan kurtulmuş, hem su tasarrufu olmuş. Müthiş bir su kıtlığı varmış o zaman ki 40 sular deniyor. Mimar Sinan'ın İstanbul'a su taşıması apayrı bir hikaye. Kanunuyla ikisinin el birliği içerisinde İstanbul'a su taşıması, işte şimdiki dünyaca meşhur işte Moğolova kemerlerimiz vesaire, Bozdoğan kemeri, Büyükçekmece su kemerleri, yolları, köprüler filan, hep o zamanın eserleri bunlar. Dolayısıyla çeşmelere dönecek olursak, çeşmeler kendi içinde yapılış gayelerine ve yerlerine göre çeşitlerle anılıyor ve çeşme bizim kültürümüzde hayrın en bariz olarak öne çıktığı ve hemen hemen herkesin, hayır sahiplerinin, her isteyenin hemen hemen yapabildiği güzel bir vakıf eseridir. Ve suyla insanı mutlu etmek, suyla insanı ihya etmek.
İçinde o hayrat sahibini herhalde bir Fatiha okuyordur değil mi?
Yani şimdi çeşme hakikaten bir derya. Sadece birkaç bölümünü söyleyeyim, ondan sonra birkaç şey okuyayım. O ilginç gelebilir dinleyenlerimize. Çeşme kitabeleri. Çeşmelerin üzerine yazılar yazılıyor malum. Onlar çok ilginç gelebilir.
Ancak bir örnek verelim hocam.
Ondan önce şeyi söyleyeyim. Çeşmeyi tarif edelim kısaca. Çeşme nasıl bir şey? Gençlerimiz çok şey yapmayabilirler özellikle. Çeşmelerin bir haznesi oluyor. Arkasında veya üstünde birinde bir hazne oluyor.
Depo gibi.
Öndeki büyük cephenin arkasında veya üzerinde bir haznesi oluyor. Su oraya birikiyor. Veya hazne olmuyor, doğrudan bağlanıyor. Ondan sonra bir musluk taşı. Musluğun bağlandığı bir ayna taşı diyorlar. Veya musluk taşı olan bir ön yüzü var. Yani ön cephesi var.
Evet.
O musluk taşının, musluğun üzerinde yukarı göz hizasında bir yere de kitabe konuyor. Çeşme kitabesi konuyor. Alt aşağıda kurnası var. Kurna var. Veyahut da menzil çeşmesi ise veya çoban çeşmesi ise yalak var. Hayvanların da su içmesi için geniş yalaklar falan var. Bu bölümlerden oluşan bir su tesisatı bu. Çeşme dediğimiz şey. Peki bizi ilgilendiren tarafı, yani sanat tarafı nedir diyecek olursa, işte bunu çeşmeleri yaparken sanata dönüştürmüşüz. Sanat eserlerine dönüştürmüşüz. Hem de o kadar güzel sanat eserine dönüştürmüşüz ki.
Bakanı peki, hayran bırakıyor.
Nedir peki sanat eserine dönüşen tarafı ne? Yapılış tarzları. Önce mimarisi, formu, biçimi, süslemesi, devrinin izini bize yansıtmaları. Bunlar içerisinde de en çok meydan çeşmeleri, köşe çeşmeleri daha çok sanatsal oluyor. Çünkü üç boyutlu yapılar bunlar. Mesela Üsküdar'da İskele Camii'nin altında büyük bir çeşme var. Altıgen mi, sekizgen mi? Dört tarafından dolaşıyorsunuz. Her yüzünde ayrı ayrı çeşmesi var. Şeyde var mesela, Topkapı Sarayı'nın önünde Sultan 3. Ahmet Çeşmesi var. Bunlar büyük sanat şaheseri olan çeşmelerdir. Altıgen veya sekizgen yapılır. Her yüzünde çeşmeler vardır. Üzeri de ya konik çatılıdır veyahut da kubbelidir. Bunlar sanat eseri olabilecek dediğimiz çapta, güzellikte olan eserlerdir. Bunların daha küçükleri de biblo gibi çok daha zarif, insan boyu ebatında olanları da, yapılanları da var. Dolayısıyla çeşmeler akıp
derin
gidiyor.
Derin bir konu. Şimdi bu kitabelerden bir küçük örnek vermek mümkün mü hocam? Onunla isterseniz yavaş yavaş programımızı da toparlamış olalım. Programımızın sonuna geliyoruz çünkü.
Evet.
Bir küçük örneğini verelim. Artık bu hamamlar konusunu olmazsa bir sonraki
o da olur.
Haftaya
bir mesela paylaşalım. Bu mahallenin suyunun ihtiyacının giderilmesi, çeşmeler dedik ya, bir de sakalar var o işin içinde. Yani evlere su taşıyan sakalar, sakalık kültürü var. Orada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sakaların evlere su taşırken, bugünkü su dağıtıcıları gibi, evlere girmeden her evin dış kapısının yanında küçük bir su deliği olurmuş. Saka getiriyor, suyu oraya boşaltıyor hiç eve içine girmeden, kapıyı da çalmadan, belki çalıyor çalmıyor ama dışarıdan suyu boşaltıyor. O suyun deliğinin iç tarafında da bir hazne var, bidon var vesaire var. İçerideki hayattaki evin bidonuna su doluyor, saka getiriyor, bırakıyor.
Evet,
İçerideki
o da
alıp kullanıyor, musluk bağlanmışsa musluğunu açıyor, kullanıyor o günün şartlarında.
Yani evin mahremiyetine de önem veriliyor.
Yani bir sakalık sistemi var, su taşınıyor.
Şey onu yapıyor. Da... İnşallah haftaya paylaşalım ama bir kitap örneğinden dinleyicilerimizi haberdar edelim ve programımızı tamamlayalım.
Mesela Hafız İsa Çeşmesi var Üsküdar'da, 1822 tarihli. Onun kitabesinde ne yazıyor?
Nerededir hocam bu çeşme Üsküdar'da?
İskele Sokak, No 43 Üsküdar'da, İhsaniye Mahallesi İskele Sokak'ta. Ben bunları hep inceledim, fotoğraflarını da koydum. Şöyle yazıyor bakın. Bihamdillah meydana getirdiği güzel eser oldu, hayır oldu. Kime nasip olur böyle eser, bu güzel çeşme? İlahi devletimi ve ömrümü daim eyle. Yazılsın defteri hayrıma durdukça bu dünya.
Yani diyor. İlahi devletimi ve ömrümü daim eyle. Yani ömrün daim olması böyle hayrat eserlerle mümkün. Yani. Bunun farkında ecdat.
Yani bakın Erenköy'de bir çeşmede şöyle yazıyor. Son beytini okuyayım. İçmeden geçme yolcu, işte kardeş çeşmesi. Bağrı yanmış anneye, gel sen de ol bir serinletici. vefat eden iki çocuğunun hayrı için yaptırmış. Evet. Bir anne yaptırmış. Evet. Bir başka yerde 1825 tarihli Çengelköy'de bir çeşmenin kitabesi, Kuleli'de. Bu çeşmeyi ihlasla yaptıran hanım kıyamete kadar anıla, içtikçe susayanlar bu Kevser'i, cennetteki kadir rütbesi yüksele. Tabii biz bunları tercüme ettik biraz. Yani dilini sadeleştirdik. Rüstempaşa Çeşmesi var, 1550 tarihli. Kadırga'da Eminönü'nde yukarıya doğru Rüstempaşa Camisi var. Caminin yanında bu çeşme. Fi sebilillah yapıp itti bu çeşmeyi sebil, hak nasip eda ana aynel müsemma selsebil.
Ne müthiş ifadeler ama.
Edebiyat.
Edebiyat var, sanat var, hayır var, kültür var, nezaket var. Her şey var hocam. Çeşme deyip geçmemek lazım.
Yani 1678 tarihli Yakup Ağa Çeşmesi. Allah eski Toptaş Cezaevi'nin yanında.
Biz bunları, bu güzellikleri nasıl kaybederiz? Veya şimdi şunu sormak gerekiyor esasen. Artık programımızı da toparlamış olalım.
Evet.
Nasıl yaparız da, ne ederiz de, hani olduğu gibi belki günümüze aktarmak mümkün değil ama. Yani buradaki bu ruhu, bu aşkı, yaşadığımız dünyanın koşullarını da dikkate alarak günümüze, günlük hayatımıza, hayatımızın bir alanına nasıl yerleştiririz? Yani bunun derdini bizim artık taşıyor olmamız, yaşıyor olmamız, yaşatıyor olmamız
işte
lazım.
İşte böyle olur, çabalayarak olur, hepimiz elimizden geleni yaparak olur. Bakın şunu da son olarak okuyayım, bitiriyorsak. Yakup Ağa Çeşmesi, şeyde bu Atik Valide Mahallesi'nde, Üsküdar'da. Evet. Kabul etsin hüda hayrını, emeklerini eylesin makbul, daim eylesin adını zikri hayr ile ihya, nasip olsun ana içmek, şarabı kevseri cennet, iyiliğini versin Cenab-ı Hazreti Mevla.
Diyor.
Demiş. Evet. Yakup Ağa Sibyan Mektebi var, onun altında büyük bir güzel bir çeşme var, mermer bir çeşme, onun kitabesi var.
Hocam gönlünüze, dilinize sağlık. Ne güzel. Bizi aldınız. Gerçekten de medeniyetimize yolculuk programı adına, şanına yakışır bir biçimde. Gittik, çeşmelerimizi ziyaret ettik. Oradan böyle o selsebil olan çeşmelerden aklımıza, gönlümüze, kalbimize böyle bu değerler aktı, geldi sayenizde. Aynen. Teşekkür ediyoruz.
Son bir şey okuyayım mı?
Buyurun.
Yahya Kemal'in bir beytiyle kapatalım o zaman.
O zaman kapanışı siz yapın. Buyurun.
Eyvallah. Bu çınarlarla siyah servinin gölgesini, bu şadırvanda suyun sanki ledünni sesini, eski mimara nasıl rahmet okunmaz burada, suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada.
Eyvallah diyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunarak bir programın daha sonuna geldik değerli dostlar. Allah'a emanet olun.